Ayrım 14. Papaz her zaman pilav yemez. Johannes Mario Zimmel. Sayfa 162. Thomas ve Lazarus o uğursuz şaşırtıcı 5 Kasım 1940 gününe kadar barış ve sükun içinde yaşadılar. 5 Kasım 1940 sabahı Thomas Lieben tekrar uzun bir aradan sonra sorgu yargıcının karşısına çıkarıldı. Bu adamın adı Eduardo Baiza'ydı. Her zaman siyah elbiseler giyer ve siyah bir kurdelayla bağlı bir pens takardı. Thomas'a hep Fransızca hitap ederdi. O sabah da yine aynı şekilde "Söyleyin bakalım Monsieur" dedi. "Beni neden bu kadar uzun zamandır bekletiyorsunuz itiraf etmek için?" "Benim itiraf edecek bir şeyim yok. Ben masumum." Baiza gözlüklerini temizledi. "Vah vah, o zaman daha uzun süre Alihube'de kalacaksınız Monsieur. Bütün Portekiz polisine resminizi dağıtmış bulunuyoruz. Şimdi bekleyiş başlıyor." "Neyi bekleyeceksiniz?" "Bütün bu karakollardan cevap gelmesini tabii. Bu ülkede başka ne gibi suçlar işlediğinizi henüz bilmiyoruz."
"Ben hiçbir suç işlemedim, masumum."
"Tabii Monsieur Leblanc, ama biz yine de beklemeliyiz. Üstelik de bir yabancısınız."
Baiza bir dosyanın içine baktı.
Hem çok müstesna bir bayan."
"Kimden bahsediyorsunuz?"
"Şikayetçi Senyora Rodriguez'den."
Thomas Lieben birden bel kemiğinde garip bir ürperti hissetti. Soru sorarken dudakları kurumuştu. "Ne bakımdan müstesna beyefendi?"
"Bir daha hiç işin arkasını aramadı."
"Sözlerinizin anlamını kavrayamadım."
"Gelip beni görmesini söylemiştim. Ne yazık ki bir daha gelmedi."
"Tanrım," Thomas bağırdı. "İnşallah başına bir şey gelmemiştir." Bir bu eksikti diye aklından geçirdi. Hücresine döner dönmez derhal şişman aşçıbaşıyı çağırdı. Aşçı ağzı kulaklarında içeri girdi.
"Bugünkü siparişleriniz nedir Senyor Jean?"
Thomas başını salladı.
"Seni yemekle ilgili bir şey için çağırmadım. Bana bir iyilikle bulunmanı isteyeceğim. Bir saatliğine mutfaktan ayrılabilir misin?"
"Tabii."
"Müdüriyetten benim hesabımdan sana biraz para vermelerini iste. Bununla 20 kırmızı gül alarak bir taksiye atlayıp kağıdın üzerinde yazılı adrese git. Orada Senyora Estrella Rodriguez oturuyor. Kendisini merak ediyorum. Hasta olabilir. Haber almaya çalış ve bir yardımda bulunup bulunamayacağını sor."
"Pekala Senyor Jean."
Aşçı hücreden ayrıldı.
Bir saat sonra suratında kederli bir ifadeyle geri döndü. Elinde 20 kırmızı gülden meydana gelen muhteşem bir buketle hücreye girdiğinde Thomas korkunç bir şey olduğunu hemen anladı.
"Senyora Rodriguez orada yok," dedi aşçı.
Thomas kendini yatağının üzerine attı.
"Ne demek yok?" diye Lazarus sordu.
"Dediğim gibi işte," diye cevap verdi aşçı. "Yok, gitmiş, yolculuğa çıkmış. Ortadan kaybolmuş, artık orada değil."
Thomas sordu. "Ne zamandan beri?"
5 günden beri Senyor Jean."
Aşçı üzgün bakışlarla Thomas'ı süzdü.
"Hiç olmasa bir süre için geri dönmeyi düşünmediğini sanıyorum."
"Neye dayanarak böyle fikir yürütüyorsun?"
"Bütün elbiselerini, mücevherlerini ve parasını almış."
"Ama onun hiç parası yoktu."
"Ne bileyim ben, kasası açıktı."
"Kasası mı?" Thomas ürperdi. "Kasayı da nereden gördün?"
"Hizmetçi bana bütün evi gezdirdi. Çok da hoş bir melez kızdı inanın. Fıstık gibi, şahane gözlü."
Aşçı bir yandan konuşuyor, bir yandan da anlattıklarını elleriyle tarif ediyordu. "Tamam, Carmen," diye mırıldandı Thomas.
"Evet, adı Carmen'di. Bu akşam birlikte sinemaya gideceğiz. Beni hanımının giyinme odasına götürdü. Bütün dolaplar bomboş. Yatak odasına da girdim, oradaki kasa da bomboştu."
İnledi Thomas. "Bomboştu öyle mi?"
"Evet, bomboş. Kapısında siyah bir ipek külot asılıydı, o kadar."
"Ulu tanrım, Senyor Jean, kendinizi iyi hissetmiyorsunuz galiba. Su, biraz su için lütfen."
"Biraz sırt üstü yat, iyi gelir," diye öğüt verdi Lazarus.
Thomas uysal bir halde yatağının üzerine yattı, mırıldandı. "Hayattaki bütün servetim o kasanın içindeydi."
"Kadınlar, hep insanın başı kadınlarla belaya girer," diye kızgın kızgın söylendi Lazarus. "Şimdi bir de üstelik yemeğimizden olduk."
"Ama neden?" diye fısıldadı Thomas. "Anlamıyorum, ona hiçbir kötülük etmedim ki. Carmen ne dedi, Senyora'nın nerede olduğunu biliyor mu?"
"Carmen onun Costa Rica'ya gittiğini söyledi."
"Ulu tanrım," diye inledi Thomas.
"Ayrıca villanın da satılacağını söyledi bana."
Birden Thomas aklını kaçırmış gibi saçma sapan konuşmaya başladı.
"O Allah'ın belası gülleri burnuma doğru sokup durmasana."
Sonra kendine geldi. "Bağışla Lazarus, sinirlendim de. Peki benim için hiç haber bırakmamış mı? Bir mektup, başka bir şey?"
"Evet senyor."
Aşçı cebinden bir takım zarflar çıkardı. Bunlardan ilki Thomas'ın arkadaşı Viyanalı banker Lindner'dendi. Sayın Mr. Leblanc, Lisbon, 29 Ekim 1940. Bu satırları büyük bir telaş ve üzüntüyle yazıyorum. Şimdi saat 11, 2 saat sonra gemim hareket ediyor ve benim de binmem gerekiyor. Sizden hala bir haber yok. Nereye kaybolduğunuzu bir türlü anlamıyorum. İnşallah hayattasınızdır. Tek bildiğim şey üzgün arkadaşınız konsolosun anlattığına göre 9 Eylül günü benimle telefonda konuştuktan sonra evden çıkıp bir daha geri dönmemiş olmanız. Zavallı Estrella Rodriguez, işte sizi çok seven bir insan, sizin için üzgün. Kendimle karıma bilet aldığımdan beri her gün kendisini ziyaret ettim. Her gün sizden bir haber gelmesini ümitle bekledik ama hepsi boşa çıktı. Bu satırları sizin için çok üzülen güzel arkadaşınızın villasında yazıyorum. Kendisi de gözyaşları içinde yanı başımda duruyor. Son günümüz olan bugün bile sizden hiç haber yok. Ama yine bir yandan yazarken hayatta olduğunuzu ümit ediyorum. Ve bir gün bu eve sizi seven bu kadının yanına dönmenizi diliyorum. Eğer bu hayalim gerçek olursa mektubumla karşılaşacaksınız. Sizin için dua ediyorum. Gelecekte görüşme ümidiyle saygılarımı sunarım. Walter Lindner. Bu ilk mektuptu. Thomas onu elinden yere düşürdü. Güçlükle soluyordu. Başı birden çatlayacakmış gibi ağrımaya başlamıştı. Neden arkadaşıma söylemedi Estrella nerede olduğumu? Neden buraya gelip aramızda karar verdiğimiz şekilde beni buradan çıkarmadı? Neden böyle hareket etti? Neden? Neden? İkinci mektup nedenini anlattı Thomas'a. İğrenç adam. Arkadaşın Lindner Portekiz'den ayrıldığı için sana yardım edecek kimse kalmadı demektir. Ben de böylece senden öcümü alabileceğim. Beni bir daha hiçbir zaman göremeyeceksin. Birkaç saat sonra uçakla Costa Rica'ya gidiyorum. Sevgili arkadaşın sana bir mektup yazdı. Benimkini de onun yanına bırakıyorum. Günün birinde sorgu yargıcı beni çağırmak için birini yollayacak. O zaman her iki mektup da eline geçecek. Mektupları sana vermeden önce sorgu yargıcı okuyacağından senin bir hırsız olduğunu tekrarlıyorum alçak adam. Bu arada yargıcı çok ilgilendireceğini tahmin ettiğimden senin için terk ettiğimi de açıklıyorum. Senin bir Alman hem de gizli bir Alman ajanı, kötü, vicdansız, ahlaksız, para göz bir Alman alçağı olduğunu keşfetmiş bulunuyorum. Ah canavar, senden nasıl nefret ediyorum bilsen. Beşinci kısım. Ah bilsen, seni hala ne kadar seviyorum canavar, bir bilsen diye inledi hırsla Estrella Rodriguez. Thomas Lieben midesinin dibinde buz gibi bir hisle Lisbon'un Alihube cezaevindeki hücresinde veda mesajını okurken baştan çıkaran vücutlu ve siyah saçlı konsolos dünyanın öbür ucunda Costa Rica Cumhuriyeti'nin başkenti San Jose'nin en pahalı otelinin en pahalı odasında oturuyordu. Estrella'nın gözleri kıpkırmızıydı. Yelpazelenerek serinlemeye çalışıyordu. Kalbi çok hızlı atıyordu. Soluk soluğaydı. ''Jean, Jean'' dedi kendi kendine. ''Hep seni düşünüyorum. Thomas Lieben adındaki alçak adam, yalancı, bana ihanet eden. Ama tanrım seni ne kadar da çok seviyorum.'' Konsolos bunca üzücü olayların etkisinde boğazından aşağı bol bol Costa Rica konyağı boşalttı. Sonra bir ürpertiyle gözlerini yumdu ve son olarak başından geçen olayları düşünmeye başladı. Yeniden gözünün önünde İngiliz ajanının kendisine gerçeği anlatması, Thomas Lieben'le ilgili gerçeği söylemesi canlandı. Kendini İngiliz'in gittikten sonraki haliyle hayal etti. Mahvolmuş, kırılmış, ezilmiş bir kadın. İşte bu mahvolmuş halde 9 Eylül 1940 gecesi sürünerek yatak odasındaki kasaya yaklaşmıştı. Gözleri yaşlarla dolu kasanın şifresini çevirmiş ve ağır kapıyı açmıştı. Alçağın serveti nakit olarak önünde duruyordu. Marklar, eskudolar, dolarlar, gözleri yaşlardan görmez bir halde kandırılmış, çok üzgün oturup parayı saymıştı. O akşam Estoril gazinosundakiler büyük bir heyecan geçirmişlerdi. Estrella Rodriguez her zamankinden de güzel ve solgun, her zamankinden daha dekolte bir tuvalet giymiş olarak yanında 20 bin dolarla gazinoya gelmişti. Orada çalışanlar ve krupiyeler onu devamlı kaybeden bir kadın olarak tanıyorlardı. Ona acımaya başlamışlardı. Fakat bu akşam devamlı kazanıyor, kazanıyor ve kazanıyordu. Bir buhran geçiriyormuş gibi Thomas Lieben'in parasıyla kumar oynuyordu. Her keresinde de bastığı parayı yatırıyordu. Parasını 11'e koyduğunda aynı numara 3 kere üst üste kazandı. 29 numaraya En Plain yatırdığının 35 katını kazanmak için ve Aşeval ayrım çizgisinin üzerine numaralardan herhangi birinin kazanması halinde yatırdığının 17 katını almak için para yatırdı ve iki seferde kazandı. Ortadaki düzineye, kırmızı impair, tek numaralara, passe, 19-36 numaralar, 23 numaraya pair, tek numaralar. 23 numarayı oynadı, 23 kazandı. Ne zaman oynadıysa, ne zaman para koyduysa kazandı. Güzel gözleri yaşlarla doldu. Smokinlerini giymiş beyler ve minkler içindeki kadınlar bu garip kumarbazı seyrediyorlardı. Çünkü kazandıkça hıçkırarak ağlıyordu. Öbür masalardaki oyuncular oyunlarını bırakıp kırmızı renkli bir gece elbisesi giymiş olan bu güzel kadının devamlı ve gittikçe fazlalaşan kazançla ters orantılı üzüntüsünü seyretmeye koşuyorlardı.
''Çok güzelsiniz. Aşkla talihiniz fazla. Aynı zamanda kumarda da talihiniz olsaydı haksızlık olurdu.''
Thomas Leven tarafından ilk karşılaştıkları gece kendisine söylenen bu sözler bir türlü aklından çıkmıyordu. ''Aşkta talih. En büyük kaybı bu yöndeydi. Ve şimdi...''
''Wintsept, Rouge, Impe et Passe.''
Dipnot 27, kırmızı tek ve pas. Kalabalıktan bir şaşkınlık nidası yükseldi. Estrella açıktan açığa hıçkırdı. Estoril de müsaade edilen en yüksek parayı koymuş ve yine kazanmıştı.
''Artık devam edemeyeceğim.'' diye inledi güzel kadın.
Onu bara kadar götürebilmek için iki kişinin yardım etmesi gerekti. Diğer iki hizmetkar ise kazandığı fişleri kasaya tahta kutularla taşıyorlardı. Fişler paraya çevrildiğinde 82.273 dolar 26 sent tuttu. Daha o an kötü yoldan ele geçen paranın bereketli olmayacağı fikrini ileri sürmek yerinde olmazdı. Estrella 82.273 dolar 26 sentlik bir çek aldı. Altın işlemeli gece çantasının içinde 10.000 eskudoluk bir fiş daha buldu. Bu fişi bardan oyuncuların başlarının üzerinden yandaki masaya fırlatıp attı. Fiş kırmızının üzerine düştü. Estrella hıçkırarak bağırdı. ''İhanete uğrayan aşıklar için.''
Bu sefer de kırmızı kazandı.
Evet, kırmızı kazanmıştı. 5 Kasım 1940 günü San Jose'nin en pahalı otelinin en pahalı odasında bulunan Estrella Rodriguez'in hatırladığı gibi. San Jose'de Costa Rica saatine göre saat 9.30'tu. Lizbon'da ise Portekiz saat ayarına göre öğleden sonra yarımdı. Lizbon'da Thomas Leven efkar dağıtmak için ilk konyağını içiyordu. San Jose'de ise güzel konsolos ikinci konyağını yuvarlamaya başlamıştı bile. İlk içkisini kahvaltıdan hemen sonra almıştı. Son günler daha sık, gittikçe günün daha da erken saatlerinde daha istekli içki içiyordu. O kadar şiddetli çarpıntılar hissediyordu ki içki içmesi şarttı. İçmese tatlı bir tanecik harika canın, o canavar, o sadist ki artık yoktu, anısına dayanamıyordu. Şimdilik konyak bir bakıma Estrella'ya yardım ediyordu. Artık zengindi ve düşünmesi gereken hiçbir şey kalmamıştı. Sevgilisini bir daha görmeyecekti. Geçmişte ona boyun eğmiş olması artık genç kadını rahatsız etmiyordu. Titreyen parmaklarıyla timsah derisi çantasından altın bir şişe çıkarıp tıpasını açtı. Yine titreyen elleriyle bardağını doldurdu. Gözyaşları yeniden akmaya başladığında şahane odada tek başına haykırdı.
''Hiçbir zaman, o adamı hiçbir zaman unutamayacağım.''
Altıncı kısım. ''Hiçbir zaman,'' dedi Thomas Leven, ''o kadını hiçbir zaman unutamayacağım.'' Lisbon'un üzerinde sedef rengi tonlarda gökyüzü kararmaktaydı. Öfkeli bir kaplan gibi hücresini bir baştan öbürüne arşınlıyordu Thomas Leven. Bütün gerçeği Lazarus'a anlatmıştı. Şimdi artık İngiliz, Alman veya Fransız gizli servisi izine rastladığında başına neler geleceğini ve onlara oynamış olduğu oyunları Lazarus da biliyordu. Kambur arkadaşı bir yandan sigara içiyor, bir yandan da Thomas'ı seyrediyordu.
''Kadınlarda bu tür hisleri çok iğrenç. Üstelik böyle insanların nasıl hareket edecekleri önceden de kestirilemez.''
Thomas bir an için yürüyüşünü ara verdi. ''Evet, bütün mesele işte bu. Bakarsın yarın da polis müdürüne mektup yazarak beni hayatımda işlemediğim bir cinayetle de suçlayabilir.''
''Veya birkaç cinayetle.''
''Ne dedin?''
''Faili bulunmamış birkaç cinayetle de suçlayabilir.'' dedim.
''Tahmin ederim ama yapacak şey de yok. Talihsizim. Tabii Estrella bileziği de beraberinde götürmüştür ve hiçbir zaman bulunamayacaktır. Onun için ölünceye kadar burada kalmaya mahkumum.''
''Öyle görünüyor,'' dedi Lazarus. ''Dolayısıyla da bir an önce buradan kaçman gerek.''
''Kaçmak mı?''
''Tabii, sana daha fazla zarar vermelerine fırsat bırakmadan.''
''Lazarus, burası cezaevi.''
''Ne olmuş yani cezaevi ise?''
''Peki demirlere, duvarlara ve kalın demir kapılara ne dersin? Ya savcılar, gardiyanlar ve polis köpekleri?''
Olsun. Tabii buradan çıkmak için girmekte kullandığından fazla çaba harcaman gerekecek.
Thomas yatağının kenarına çöktü. Peki kaçmam için ufak da olsa ihtimal var mı?
Tabii, biraz kafamızı yormamız gerekecek, o kadar. Sahte evrak düzmekte biraz bilgin olduğunu söylemiştin, değil mi?
Evet, bu konuda oldukça bilgim vardır.
Mahzende bir baskı makinesi var. Mahkemede kullanılan bütün kağıtlar orada basılıyor. Bir yolunu bulup gerekli damgayı da ele geçiririz. Asıl sorun sensin dostum.
Ben mi? Yani ne gibi?
Üslubunu değiştirmen gerek.
Nasıl? Lazarus ciddi ciddi gülümsedi.
Bana benzemelisin, biraz küçülmelisin. Sonra sırtında bir kambur olmalı. Şişko yanaklar, tilki dudaklar, sonra kafanda kabak olmalı. Seni şaşırttım değil mi?
Yok, hayır diye yalan söylemeye çalıştı Thomas. Özgürlük için her şey feda edilir değil mi?
Sana öğütleyebileceğim tek hal çaresi, dedi Lazarus. Şimdi söyleyeceklerimi büyük bir dikkatle dinle.
Ve uzun uzun konuştu. Thomas da dikkatle dinledi söylediklerini.
Tabii, cezaevine girmek çıkmaktan her zaman için daha kolaydır, dedi kambur Lazarus Alcoba. Yine de tekrar dışarı çıkmak o kadar zor değildir.
Bu iyi haber sayılır.
Senin ülkende değil de Portekiz'de olman büyük talih. Almanya'da bu numara sökmezdi. Orada her şey çok ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir.
Evet, duyduğuma göre öyleymiş. Alman cezaevleri dünyanın en iyileri değil mi?
Ben şahsen iki defa muhabit damında bulundum, dedi dizine vurarak Lazarus. Ve diyebilirim ki Portekizliler oradaki teşkilatla baş edemezler. Portekizliler çok fazla iyimserler. Almanın görev ve disiplin aşkı onlarda yok.
Çok doğru mu söylediğin? Hücrenin kapısını yumrukladı kambur. Thomas'tan bol bahşiş alan gardiyan Julio derhal geldi.
Aşçıyı biraz buraya çağırır mısın arkadaş, dedi Lazarus ona.
Julio eğilerek derhal kayboldu. Lazarus Thomas'a döndü.
Kaçışın mutfaktan başlayacak, anladın mı?
Biraz sonra Lazarus şişman aşçıyla konuşuyordu.
Bana bak, mahzende matbaamız olduğunu biliyorsun değil mi?
Tabii, mahkemede gerekli bütün evrakı basıyorlar.
Savcının tahliye emri de dahil olmak üzere değil mi?
Tabii.
Orada çalışanlardan tanıdığın var mı?
Hayır, neden sordunuz?
O tahliye kağıtlarından bir tane lazım da bize.
Elimden geleni yaparım, dedi aşçı.
Evet, çok iyi olur, diye araya girdi Thomas Lieven. Bize böyle ufak bir iyilikte bulunanı bir hafta süreyle yedirip içirmeyi garanti ederim.
İki gün sonra aşçı haber getirdi. İşe razı olan birini buldum ama bir aylık iyi yemek istiyor kendisi.
İmkansız, dedi Lazarus sakin bir sesle. İki haftadan bir gün bile fazla olamaz.
Bir kere sorayım bakalım. Aşçı çıkınca Thomas kambura döndü. O kadar cimrilik etmenin gereği yoktu. Nasıl olsa parayı veren benim.
Prensip meselesi, diye cevap verdi kambur. Yüz verdikçe daha şımarırlar. Onu bırak da sen asıl şunu söyle bana. Biraz önce damgayı taklit edebilirim derken inşallah doğru söylüyordun.
İstediğin lastik damgayı taklit edebilirim. Ülkenin en iyi sahtekarının yanında staj gördüm. Bir yandan da düşünüyordu Thomas. İnsan amma da değişiyor. Sahtekarlık yaptığım için gurur duyabiliyorum. Ertesi gün aşçı hapishane matbaacısının şartları kabul ettiğini bildirdi.
Nerede peki tahliye emri?
Matbaacı önce vaat ettiğin 15 günlük yemeği istiyor, ondan sonra verecek kağıtları.
Bize ya güvenir ya da bu işten vazgeçer. Git söyle ona, diye karşılık verdi Lazarus. Ya hemen yollar ya da bunları unutur.
Bir saat sonra istenilen kağıt ellerindeydi. Lazarus hapse girdiği günden beri baş gardiyana yardım ediyor, gönüllü olarak hapishanenin yazıcılığını yapıyordu. Her gün düzinelerle mektup yazardı. Baş gardiyan gazetesini okumaya başlar ve Lazarus'u kendi haline bırakırdı. O gün de öyle oldu. Lazarus da kolayca kendi adına bir tahliye kağıdı doldurdu. Adını, eşkalini ve cezaevi numarasını yazdı. O gün ayın 8'i olmasına rağmen tarihi 15 olarak attı. 15 Kasım 1940. Tasarladıklarını tam olarak hazırlayabilmeleri için en azından bir hafta zamana ihtiyaçları vardı. Tahliye kağıdını cezaevi yetkililerinden geçirip imzalatmak da en azından bir gün alırdı. Bu duruma göre her şey yolunda giderse Thomas 16 Kasım günü serbest olacaktı. 16'sı cumartesine rastlıyordu ki bu da dostları gardiyanın izin günüydü. Ama fazla ümide kapılmak da olmazdı. Lazarus kağıdı doldurduktan sonra savcının imzasını daha önceki kağıtların birinden kopya etti ve hücreye döndü. Döner dönmez Thomas'a sordu.
Umarım sen de bir şeyler yapmışsındır.
Bütün öğleden sonrayı çalışmayla geçirdim. Tasarladıkları hareket tarzı şöyleydi. Thomas kamburun kılığına bürünmüş olarak tahliye emri cezaevi yetkililerin eline geçtiği ve Alcoba çağrıldığı an başvuracaktı. Aslında bu pek kolay bir iş değildi. Alcoba'nın sırtındaki kambur koskocaman olduğu gibi kafasında da saçı yoktu. Yanakları şişi, yapı olarak Thomas'tan çok ufaktı. Dudaklarını garip bir şekilde oynattığı herkes tarafından biliniyordu. Bu nedenle kambur Thomas'ın her gün yeni kişiliğine bürünebilmesi için çalışması gerektiğinde diretiyordu. Thomas önce yanaklarıyla damağı arasına ekmek parçaları doldurarak yanaklarını şişirmeye başladı. Sonra da dudaklarını Lazarus gibi sinirli sinirli oynatmaya koyuldu. Bundan sonra belki de işin en zor bölümü geliyordu. Kamburun sesini taklit etmek.
Öyle homurdanıp durma. Dudaklarını oynatırken daha dikkatli ol. Fazla yukarı kaldırıyorsun üst dudağını.
Lazarus kendi dudağını parmaklar arasına aldı.
Bak ben yukarı doğru değil, aşağıya doğru kıvırıyorum dudağımı. Daha aşağı, daha aşağı.
Daha fazla olmuyor diye mırıldandı Thomas. Şu Allah'ın cezası hamur engel.
Onlar olmazsa yanakların da benimkiler gibi olmaz. Biraz daha gayret et, yapacaksın.
Thomas alnında biriken terleri sildi. Senin suratın da amma suratmış ha.
Herkes senin kadar yakışıklı olamaz. Hem unutma ki daha yeni başladık. Şimdi sıra saçlarının yolunmasına gelecek.
Yolmak mı?
Tabii yolmak. Bize makas ya da ustura vereceklerini mi sanıyordun?
O acıya imkanı yok, dayanamam diye inler gibi tonuştu Thomas.
Bırak lafı da çalışmaya devam et. Ufalt boyunu. Al paltomu giy, üzerine de dizleri ne kadar kırman gerektiğini hesapla. Al şu yastığı da kendine güzel bir kambur yap. Benimle de meşgul olma. Benim yapacaklarım var.
Ne yapacaksın?
Savcıdan kendisine mektup gelmiş, birini bulmam gerek. Tabii üstüne de damgası olacak ki sen damgayı taklit edebilesin.
Thomas Leven kamburun paltosunu sırtına geçirdi ve hücrede dizlerini bükerek dolaşmaya başladı. O sıra Lazarus pabucunu çıkarmış, duvara vurarak işaretleşiyordu birileriyle. Bu tür haberleşmede kullanılan alfabelerin en kolayını seçmişti. Üç kere vurunca A, iki kere vurunca B, bir kere vurunca da C anlamına geliyordu. Altı vuruş D, beş vuruş E, dört vuruş da F demekti. 9 kere vurunca G oluyordu, 8 darbe H, 7 darbe de I, böylece sürüp gidiyordu. Sorusunu sorduktan sonra cevap beklerken Thomas'ın hücrede garip bir şekilde iki büklüm dolaşmasını, yanağını şişirip dudaklarını oynatırken bir yandan da kendi sesini taklit etmeye çalışmasını seyrediyordu. Böylece bir saat geçti, yan hücredeki mahkum duvara vurmaya başladı. Lazarus dinlerken arada bir de kafasını sallıyordu. Sonunda konuştu.
Maravilla adında bir mahkum var 3. katta. Savcının yolladığı beraat talebinin reddedildiğini bildiren kağıdı hatıra diye saklamış. Hem de damgalı bir kağıt.
Tamam, ona da bir haftalık iyi yemek vaat et. 7. Kısım 1940 yılının Kasım ayı son derece sıcaktı. Atlantik sahillerinde yüzmek ya da Estoril'de kumsalda yatmak hala mümkündü. Ama resmi makamlar erkeklerin eski moda kapalı mayo giymelerini istiyor, kadınlara daha da sert davranıyorlardı. 9 Kasım günü öğlene doğru asık suratlı ve çarpık bacaklı bir adam sahilde bir Guy Vola kiraladı. Bu eski tip bir su bisikletiydi. Pedalları vesilesiyle tam bir bisiklet. Adam pedallara basarak zorlukla sahilden açılmaya başladı. 50 yaşlarına kadardı. Kahverengi mayosu ve hasır şapkası vardı. 15 dakika kadar sonra uzakta bir Guy Vola daha ilişti gözüne. Yön değiştirip ona doğru gitmeye başladı. Bir çeyrek sonra diğer teknedeki adamın yüzünü rahatça seçebilecek kadar yaklaşmıştı. İki adamın yüzündeki yorgun ve yıpranmış görünüş şaşılacak ölçüde benziyordu. İkinci adam siyah mayo giymişti. Seslendi.
Gelmeyeceksin diye endişe ediyordum.
Kahverengili adam diğerinin bordasına yanaştı.
Hayatımın tehlikede olduğunu söyleyince gelmek zorunda kaldım.
Siyahlı cevap verdi.
Merak etmeyin binbaşı Luz. Burada bizi kimse işitemez. Mikrofon filan yok. İyi düşünmüşüm değil mi bu buluşma yerini?
Siyah mayolu diğerine düşmanca baktı.
Evet, çok iyi bir fikir. Benimle ne konuda görüşmek istediniz Mr. Lovejoy?
İngiliz ajanı içini çekti.
Her ikimizin de çıkarına bir teklif yapmak istiyordum Thomas Leven hakkında. Tahmin etmiştim zaten.
Alman ajanı üzgün üzgün başını salladı. Lovejoy'un da sesi aynı ölçüde üzgündü.
Onun peşindesiniz, size oyun oynadı, bana da oyun oynadı. İkimiz birbirimizin düşmanıyız ve birbirimizden nefret etmeye mecburuz. Ama bu işte birlikte çalışmaya razı olmanızı istiyorum sizden.
Birlikte çalışmak mı?
Binbaşı aynı meslekteniz, meslektaşınız olarak rica ediyorum sizden. Bir sivilin ortaya çıkıp hepimizi gülünç duruma düşürmesi, bizi doğuştan aptal yerine koyması iyi bir şey mi?
Körnlü binbaşı kızgın kızgın omurdandı. O herif yüzünden işimden olacağım.
''Ya ben?'' diye omurdanarak karşılık verdi Lovejoy. ''Ya onu Londra'ya götürürüm ya da sahil muhafazada en kötü göreve atarlar beni. Bunun ne demek olduğunu bilirsiniz herhalde binbaşı. Karım ve iki çocuğum var, herhalde sizin de vardır.''
''Karım benden ayrıldı.''
''Kazancım pek fazla değil ama yine de bu herif yüzünden işimden olmayı, hayatımı mahvetmeyi istemem.''
''Keşke onu Köln'de Gestapo'nun elinden kurtarmasaydım o gün. Şimdi nerede olduğunu bulmaya imkan yok.''
''Ben biliyorum nerede olduğunu.''
''Anlamadım.''
''Cezaevinde şu anda.''
''Ama?'' ''Size her şeyi anlatacağım. Orada hayatının sonuna kadar kalacak değil. Cezaevi personelinden birine biraz para verdim. Çıkacağı günü bana bildirecek.''
Lovejoy çaresiz bir şekilde ellerini havaya kaldırdı.
''Peki bildirdikten sonra ne olacak? O zaman aramızdaki rekabet yeniden başlayacak. İşin içine yatlar, kloroform, denizaltılar ve tabancalar karışacak yine.'' ''Aziz dostum binbaşı, açık konuşacağım. Bunlara artık dayanacak halim kalmadı.''
''Benim de karaciğerime dokunuyor bütün bu olayların üzüntüsü.''
''Onun için işbirliği teklif etmiştim zaten. Cezaevinden çıkınca birisi aklayacak onu. Bu işi yapacak adamım var. İş bitince merkeze onu sizin akladığınızı bildiririm. Siz de Amiral Canaris'e onu bizim, yani İngiliz'in akladığını söylersiniz. Ne sizi cepheye yollarlar ne de beni sahil muhafazaya. Bu iyi bir fikir değil mi?''
''Hem de çok iyi.'' Binbaşı derin derin içini çekti. Sonra da ciğerlerine dolan havayı bir çırpıda boşalttı. ''Köpek balıkları!''
''Olamaz! İşte kafası görünüyor.''
Lewis korkudan dili tutulmuş bir haldeydi. Mavi suları yara yara kendine yaklaşan iki sivri bıçak gibi kuyruğu görmüştü bir anda. Sonra kuyruklar üçleşti, beşe çıktı.
''Şimdi halimiz harap.'' dedi Lovejoy.
''Sakin ol, ölü gibi davran.'' diye öğüt verdi binbaşı.
İlk köpek balığı yanlarına varmıştı bile. İki su bisikletinin altından ve arasından geçerek onları havalandırdı. Bisikletler suya değerken ikinci canavar da daldı altlarına. Bir daha havalandılar. Binbaşı havada bir takla atarak suya düştü. Bir an suyun içinde kayboldu, tekrar su yüzüne belirdiğinde hiç kıpırdanmadan sırt üstü uzandı. Canavarlardan biri hızla yanından geçti. Kocaman ağzını açmıştı ama nedense binbaşıyı fark etmedi. Binbaşı o an rahatlatıcı bir keşifte bulundu. Aynı anda korkunç bir çığlık duydu. İngiliz meslektaşı da havada bir takla atarak yanına düşmüştü.
''Lovejoy, beni dinle. Bunlar köpek balığı değil, sadece yunus balığı.''
''Evet,
bir yunus sürüsü içine düştük ama yunuslar insanlara saldırmaz. Sadece oyun yaparlar.''
Bu arada yunuslar suya düşmüş iki ajanın çevresinde daireler çiziyor, arada bir de havaya su püskürtüyorlardı. İki ajan birbirlerine sıkıca sarılmışlar, Lovejoy'un su bisikletinin pedallarından birine tutunmuş sahile doğru uzaklaşmaya çalışıyorlardı.
Lovejoy soluyordu. ''Soluğum kesildi. Ne diyordun biraz evvel, Lewis?''
Tam o anda çok iri bir yunus binbaşının arkasında havalandı. İçindeki bütün suyu binbaşının kafasından aşağı boca etti. Lewis yuttuğu suları zorlukla dışarı attıktan sonra bağırarak cevap verdi.
''O namussuz hapisten çıktığı gün kendi ellerimle vururum inşallah.''
14. Ayrımın sonu. Sayfa 175.